Ayrım 8.
Kalkıp makineleri kırmaya davrandılar. Başaramadılar ve de yaptıkları çok aptalcaydı. Onların başına gelenlerden ders almamışsınız siz. 1,5 yüzyıl sonra kalkmış makineleri kırmaya davranıyorsunuz siz de. Kendi ağzınızla da söylediğiniz gibi tek elin makineleri sizden daha ucuz ve daha verimli iş çıkarıyor. Bu yüzden onlarla rekabet edemiyorsunuz ve kalkmış bu makineleri kırmak istiyorsunuz. Siz İngiltere'nin o günkü işçilerinden de aptalsınız. Siz rekabet nakaratı tutturmuş giderken tekeller sizi yok etmeye devam ediyor. Hepiniz de aynı hikayeyi dolamışsınız dilinize. Rekabet ortadan kalkmış, tekeller çıkmış. Siz Mr. Owen, Berkeley'de şube açarak 3 küçük bakkalın kapanmasına neden oldunuz. Çünkü rekabeti engellediniz. Sizin rekabetiniz daha etkiliydi. Ötekileri yendi. Gene de kalkmış başka tekerlerin size baskı yaptığından yakınıyorsunuz. Siz tekel olmadığınız için yakınıyorsunuz. Siz de bütün Birleşik Devletlere yayılmış yiyecek maddeleri tekeli olsaydınız başka bir türkü tutturacaktınız. Yaşasın tekeller diyecektiniz. Ne yazık ki sizin küçük firmanız böyle büyük bir savaşlara girecek güçte değil. Yolun sonunu görmeye başladınız. Kendinizin ve sizin dükkanınızın bu oyunda bir piyon olduğunu anlıyorsunuz yavaş yavaş. Güçlü kuruluşların günden güne çoğaldığını, giderek büyüdüğünü görüyorsunuz. Onların pençesini boynunuzda duymaya başlıyorsunuz. Oradan buradan kırpıştırıp şiştiklerini görüyorsunuz. Demir yolları tekeli, petrol tekeli, çelik tekeli, kömür tekeli, yeni yeni tekerler peydahlanıyor. Bunların sonunda sizi yok edeceğini biliyorsunuz. O küçük kazancınızın son kuruşunu elinizden alacaklarını biliyorsunuz. Siz bayım zavallı bir kumarbazsınız. Bu Berkeley'deki 3 dükkanı üstün üçkağıtçı yeteneklerinizden yararlanarak kurduğunuz şirket sayesinde pire gibi ezmekle övünüyorsunuz. Göğsünüz kabarıyor. Yetkinlikten söz ediyorsunuz. Palavra ardına palavra sıkıp ne becerikli ne hünerli bir kişi olduğunuzu söylüyorsunuz. 3 küçük bakkal dükkanını yutmakla elde ettiğiniz kazançla karınızı Avrupa'da hava almaya gönderiyorsunuz. Köpekler gibi lokma kapışıyorsunuz. Ve siz 3 küçük bakkalın lokmalarını kaptınız. Öte yandan daha büyük köpekler sizin lokmanızı kapmaya çalışıyor. Bu yüzden sızlanıyorsunuz. Nalıncı keseri gibi kendinize yontmaya bakıyorsunuz hep. Sizin için söylediklerim masa başındaki öteki kumarbazı için de geçerli. Hepiniz aç domuzlar gibi inliyorsunuz. Hepiniz aynı kumarı oynuyor, hepiniz yitiriyor, yitirdikçe de inliyorsunuz. Yakınıyorsunuz, iyi güzel ama benim açımdan bakmıyorsunuz sorunlarınıza elbet. Başkalarının kazançlarını yan cebe atmak istediğinizi ama bir başkası sizin kazancınıza göz dikti mi, ulumaya başladığınızı söylemiyorsunuz. Böyle konuşmayacak kadar kurnazsınız hepiniz. Başka biçimde konuşuyorsunuz Mr. Calvin'in yaptığı gibi, siz de küçük kapitalistlerin politik nutuklarını çekiyorsunuz. Ne dedi Calvin? Aklımda kalan birkaç sözcüğü yineleyeyim size. Bizim esas ilkemiz haktan yanıdır. Doğrudur. Bu ülke için gerekli olan temel Amerikan yöntemlerine dönmektir. Bu da herkese eşit olanak tanımaktır. Bu ulusu doğuran özgürlük ruhu, atalarımızın ilkelerine dönelim gibi sözler ediyordu Calvin. Herkese eşit olanak derken kazanç aşırma olanağını kastediyordu Calvin. Şu sıralarda büyük tekeller fırsat özgürlüğü tanımıyor ona çünkü. İşin garip yanı, bu sözleri öyle çok yinelediniz ki kendiniz de inanıyorsunuz doğruluğuna. Kendi ortaklarınızı bildiğinizce soymak fırsatı verilsin istiyorsunuz. Ama böyle yapmakla özgürlük istediğinize inandırıyorsunuz kendinizi. Açgözlüsünüz, pis boğazsınız, para canlısısınız siz. Ama söylediğiniz sözlerin esrarı vatansever olduğunuza inandırıyor sizi. Düpedüz bencillik olan kazanç sağlama hırsınızı zavallı insanları kurtarma çabası olarak gösteriyorsunuz. Bırakınız bunları. Şimdi kendi aramızda bir kerecik dürüst olalım baylar. Meseleye doğrudan bakalım ve açık konuşalım. Masadakilerin yüzleri kimi öfkeyle kıpkırmızı, kimi korkuyla sapsarı kesildi. Bu delikanlıdan korkmuşlardı biraz. Ve sözlerinin eziciliği, onları aka ak, karaya kara demeye çağrışı ve hem de gözdağı verir gibi bir güvenle konuşması eteklerini tutuşturmuştu. Mr. Calvin hemen savunmaya geçti. ''Neden olmasın efendim?'' dedi. Neden atalarımızın tuttuğu yolda yürümeyelim? Sözlerinizde acı da olsa gerçek payı çoktu Mr. Everhard. Şimdi aramızda konuşalım. Nutuk çekmeyi bırakalım da Mr. Everhard'ın açıkça söylediği gibi gerçeği kabul edelim. Biz küçük kapitalistlerin kazanç peşinde olduğumuz bir gerçek. Tekerlerin bizim kazançlarımızı elimizden aldığı da bir gerçek. Kazançlarımız kendimize kalsın diye tekerleri yok etmek istediğimiz de doğru. Peki öyleyse neden yapamıyoruz bunu? Neden yapamayalım? Soruyorum neden? Ha, şimdi işin püf noktasına parmak bastınız dedi Ernest. Pek kolay olmayacak ama. Bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım size. Sizler ticaret, iş eğitimi görmüşsünüz. Ama toplumsal evrimden hiç mi hiç haberiniz yok. Ekonomik evrimin bir geçiş dönemini yaşamaktasınız. Ama bunu anlamıyorsunuz. Bu yüzden şaşırıp kalmışsınız. Neden geriye dönülmez? Çünkü geriye dönülemez. Nasıl ki akarsuyun yokuş yukarı akıtamazsınız, ekonomik evrimin gelişmesini geldiği kanaldan geriye iteleyemezsiniz. Joshua güneşi Gibeon'un üzerinde durdurdu. Ama siz daha da öteye gitmek, güneşi gökyüzünde geriye itelemek istiyorsunuz. Emek ihtiyacını azaltan makineler, sistemli üretim ve giderek artan makinalaşmanın getirdiği yetkinlik karşısında siz kalkmış ekonomik güneşi tam kuşakların gerisine atmak, büyük kapitalistlerin, büyük makinelerin, demir yollarının olmadığı zamanlara bir avuç küçük kapitalistin ekonomik anarşi içinde birbirini yediği, üretimin ilkel, düzensiz, pahalı yapıldığı zamanlara dönmek istiyorsunuz. İnanınız Joshua'nın görevi daha da hafifti ve üstelik ona Yehova yardım ediyordu. Ama Tanrı, siz küçük kapitalistleri yüzüstü bırakmış. Küçük kapitalistlerin güneşi batıyor ve bir daha hiç doğmayacak. Onu durdurmak da sizin gücünüzün dışında. Yok oluyorsunuz baylar. Bu toplum sahnesinden çekilmektesiniz. Buna mahkumsunuz. Evrimin gereği bu. Tanrı buyruğu bu. Birlikten güç doğar ve bu güç rekabetten daha büyük bir güçtür. İlkel insan, kayaların oyuklarında sürünen zavallı bir yaratıktı. Birleşti. Düşmanları olan etoburlara karşı savaş açtı. Bunlar rekabetçi canavarlardı. İlkel insanlar birleşebildikleri için tüm öteki hayvanlara üstün geldiler. O gün bugündür insanoğlu daha büyük, daha güçlü birlikler kurmayı başardı. Rekabete karşı yapılmış bir güç birliğiydi bu. 1100 yıl süren bir mücadele. Rekabetin hep yenik düştüğü bir mücadele. Rekabetçiler listesine giren yok olmaya mahkumdur. Ama tekeller rekabetten doğmadılar mı diye sözünü kesti Mr. Calvin. Doğdular evet diye yanıt verdi Ernest. Ve tekeller rekabeti yok ettiler. İşte böylece kendi ağzınızda da söylediğiniz gibi siz artık bir sütçü değilsiniz. Akşamın ilk kahkahası masaya dolaştı. Mr. Calvin bile kendine gülenlere katıldı. Şimdi tekellerden söz etmişken diye devam etti Ernest. Birkaç noktayı açığa çıkaralım. Sözlerime karşıysanız belirtiniz. Susarsanız benimle aynı kanıda olduğunuz sonucunu çıkaracağım. Motorlu bir dokuma tezgahının bir el tezgahından daha çok kumaşı, daha ucuza dokuyacağı bir gerçek midir? Durakladı Ernest. Herhangi bir yanıt bekledi. Ama kimseden ses çıkmadı. Motorlu dokuma tezgahını parçalayıp el tezgahında daha kaba, daha pahalı kumaş dokumak mantığa sığmaz. Bu da tamam mı? Başlar evet anlamında sallandı. Tekel diye bilinen o ticari birliğin bir tane rekabetçi küçük firmadan daha yetkin ve daha ucuz üretim yaptığı da bir gerçek midir? Yine karşı çıkan olmadı. Öyleyse o ucuz ve yetkin ticari birliği yok etmek mantığa sığar mı? Uzun süre kimse yanıt vermedi. Sonra Mr. Cowald konuştu. Ne yapacağız peki diye sordu. Ancak tekelleri yok etmekle onların boyunduruğundan kurtulabiliriz. Ernest birden ateş kesildi. Saldırıya hazırlandı. Öyleyse başka bir önerim var diye atıldı. Gelin bu güzelim makineleri daha yetkin ve daha ucuz üretim yapan bu makineleri yok etmeyelim. Gelin biz kullanalım bu makineleri. Onların verimliliğinden, ucuzluğundan yararlanalım. Onları kendimiz çalıştıralım. Bu güzel makinelerin şimdiki sahiplerine bir tekme atalım ve bu üretim araçlarına kendimiz sahip olalım. Bu baylar sosyalizmdir. Tekerlerden daha büyük bir birliktir bu. Gezegenimizde şimdiye dek görülmüş ve görülecek olan toplumsal ve ekonomik birliklerin en büyüğüdür bu. Evrim çizgisine uygun bir davranıştır. Birliğe daha büyük bir birlikle karşı çıkalım. Savaşı kazanacağımız kesin. Gelin biz sosyalistlerle birleşin, birlikte kazanalım bu zaferi. Çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Burada karşı çıkmalar başladı. Başlar sallanmaya, ağızlarda bir şeyler gevelenmeye başlandı. Pekala diye güldü Ernest. Demek siz tarihi geri itmeyi yeğliyorsunuz. Atalarınızı diriltmek istiyorsunuz. Ama bütün ataların yok olduğu gibi yok olmaya mahkumsunuz. Bu şimdiki tekerlerden daha büyük birlikler doğduğunda durumunuz ne olacak diye sordunuz mu kendi kendinize? Bu büyük tekerlerin de birleşip daha büyük birlikler meydana getirdiği vakit, toplumsal, ekonomik ve politik tekerleri oluşturduğu vakit ne olacak diye sordunuz mu kendinize? Sözünün burasında ansızın Mr. Calvin'e döndü Ernest. Söyleyin bakalım dedi. Bu söylediğim doğru mu değil mi? Eski partiler tekerlerin elinde olduğu için yeni bir parti kurmak zorunda kalacaksınız. Seçim propagandalarınızda en belli başlı saldırı kaynağınız tekerler olacak. Önünüze çıkan her engelde, yüzünüze indirilen her yumrukta, elde ettiğiniz her yenilgide tekelin parmağı olacak. Doğru değil mi sözlerim, söyleyiniz. Mr. Calvin huzursuz bir suskunluk içindeydi. Hadi söyleyin, konuşun diye yüreklendirdi onu Ernest. Doğru dedi Mr. Calvin. Oregon Eyalet Meclisi'ni ele geçirdik. Koruyucu yasalar çıkardık ve de bu yasalar tekellerin bir yaratığı olan vali tarafından veto edildi. Colorado'ya da bir vali seçtik. Meclis onun görev almasını uygun görmedi. İki kez ulusal gelir vergisi yasası çıkardık. İkisinde de üst mahkeme yasanın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü ve kabul etmedi. Mahkemeler de tekellerin elinde. Biz, yani halk, yargıçlara yeteri kadar para veremiyoruz. Ama gün gelecek. Aralarında birleşen tekeller meclise ele geçirecek, tekel birliklerinin kendileri hükümet olacaklar diye sözünü kesti Ernest. Asla, asla diye sesler yükseldi. Herkes heyecanlanmış, kuyruğuna basılmış yılan gibi kaldırmıştı başını. Söyleyin bakalım diye üsteledi Ernest. O gün gelince ne yapacaksınız? Bütün gücümüzle karşı çıkacağız diye haykırdı Mr. Esmondson. Bu kararı destekleyen sesler duyuldu. Buna iç savaş derler ama diye uyardı onları Ernest. Olsun efendim, iç savaş olsun dedi Mr. Esmondson. Masadaki herkes de onun bu yürekliliğini destekledi. Atalarımızın ahını yerde bırakmayacağız. Bağımsızlığımız uğruna savaşmaya ve ölmeye hazırız. Ernest gülümsedi. Unutmayınız ki dedi, sizin o bağımsızlık dediğinizin başkalarının kazançlarını cebine indirmek anlamına geldiğini daha önce kabul etmiştiniz. Masadaki herkes öfkeden köpürüyordu. Önlerine biri çıksa da dövseler diye bakıyorlardı. Ama Ernest sesini yükseltti egemen bir tavırla, sürdürdü konuşmasını. Bir soru daha size. Bütün gücünüzle ayaklandığınızda hükümetin tekellerin elinde olmasına karşın ayaklanmış olacaksınız. Yani hükümete karşı ayaklanacaksınız. Dolayısıyla sizin gücünüze karşı hükümet, kara ordusunu, deniz ordusunu, milis gücünü, polisi, kısaca Birleşik Devletler'in tüm örgütlü savaş mekanizmasını üzerinize yürütecektir. Bu durumda sizin gücünüz nerede kalacak? Hepsi korku ve şaşkınlık içinde dona kaldılar bu sözler üzerine. Daha kendilerini toparlamadan saldırdı gene Ernest. Unutmayınız ki daha dün ordumuzda 50 bin asker vardı. Bunu biliyordunuz değil mi? Her yıl biraz daha büyüdü ordu. Bugün tam 300 bin kişilik bir güç halinde. Bir an durdu, yeni bir saldırı için hazırlandı. Dahası sizler büyük bir çabayla kazanç adı verilen o hedefinize doğru koşarken, tanrınız haline gelen kasalarınızı doldururken ve de rekabet denen sevgili putunuzu göklere yükseltirken, ticari birlikler daha büyük, daha korkunç başarılar elde ettiler, milis gücü. O bizim gücümüz diye haykırdı Mr. Cobalt. Biz onunla hükümet ordusunu geri püskürteceğiz. Sizi milise alacaklar ve de ta Maine, Florida'ya ya da Filipinlere ya da bir başka yere gönderecekler. Özgürlükleri için iç savaş yapan kendi yoldaşlarınızın kanında boğacaklar sizi. Öte yandan Kansas, Wisconsin ya da başka eyaletlerden gelen yoldaşlar milise katılacak, buraya Kaliforniya'ya gelip sizin iç savaşınızda, sizin kanınızda boğulacaklar. Şimdi iyice şaşırmışlardı. Dilleri tutuk durdular öyle. Sonra Mr. Owen mırıldandı. Biz milise girmeyiz, olur biter, aptal değiliz ya. Ernest bir kahkaha koyverdi. Bu tekerlerin gücünü anlamıyorsunuz. Elinizde değil savaşa girip girmemek. Sizi askere alacaklar. Yasa diye bir şey var diye üsteledi Mr. Owen. Yasa masa sökmeyecek o vakit. Siz kendi gücünüzü ayaklandırmaktan söz ettiğiniz gün, kendi gücünüz size karşı kullanılacaktır. Doğru milise marş. Kuzu kuzu gideceksiniz siz de. Birisi habeas corpus diye mırıldanıyor. Habeas corpus yerine post mortem alırsınız. Milise girmeyi kabul etmez ya da girdikten sonra verilen emre uymazsanız, özel askeri mahkemelerde yargılanıp köpekler gibi kurşunlanacaksınız. İşte size yasa. Böyle yasa olmaz diye atıldı Mr. Calvin. Böyle bir yasa yok. Delikanlı, bütün bunları uyduruyorsun. Neden dersen, milisi Filipin adalarına göndermekten söz ediyorsun. Bu anayasaya aykırıdır. Anayasa milisin yurt dışına gönderilemeyeceğini özellikle belirtir. Anayasanın ne ilgisi var bununla diye sordu Ernest. Mahkemeler anayasayı yorumlar ve mahkemeler Mr. Esmondson'un da kabul ettiği üzere tekerlerin birer yaratığıdır. Ayrıca dediğin gibi yasa böyle. Yıllardır, tam 9 yıldır yürürlükte bu yasa baylar. Bizim milise girmemiz mi yani diye sordu Mr. Calvin. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yani biz katılmayı kabul etmezsek özel askeri mahkemenin bizi kurşunlayacağı yasası mı? Evet evet dedi Ernest. Tam dediğiniz gibi. Nasıl olmuş da bizim haberimiz olmamış bu yasadan diye sordu babam. Gerçekten de duymamışa benziyordu. İki nedeni var bunun dedi Ernest. Birincisi, bu yasayı uygulama gereği hiç doğmadı. Böyle bir şey olsaydı mutlaka haberiniz olacaktı. İkincisi, yasa mecliste ve senatoda tartışmasız ve de gizlice kabul edildi. Gazeteler tek satır yazmadı. Ama biz sosyalistler biliyorduk. Gazetelerimizde yazdık yasanın çıktığını. Ama siz bizim gazetelerimizi okumazsınız ki. Gene de uyduruyorsunuz diyorum, dedi Mr. Calvin inatla. Buna kimse razı olmaz. Böyle bir yasa asla çıkmaz. Ama çıktı efendim, diye yanıtladı Ernest. Benim uydurmama gelince elini cebine soktu, küçük bir kitapçık çıkardı. Bakın bakalım bu uydurma bir şeye benziyor mu? Kitabı açtı, okumaya başladı. Birinci bölüm. Milis, Kolombiya bölgesi ile ilgili eyalet ve bölgelerde yaşayan 18 yaşından yukarı ve 45 yaşından küçük sağlıklı erkek yurttaşlardan oluşur. 7. bölüm. Milise çağrılan bir subay ya da bir er, unutmayınız ki birinci bölüme göre hepiniz milise çağrılmış olacaksınız baylar, ya da bir er, yoklamaya gelmeyi kabul etmez ya da çağrılır çağrılmaz gelip teslim olmazsa askeri mahkeme tarafından yargılanacaktır. Ve bu kişi askeri mahkemenin kararına göre cezalandırılacaktır. 8. bölüm. Milis subayları ya da erlerini yargılayacak askeri mahkemeler milis subaylarından oluşacaktır. 9. bölüm. Birleşik Devletler'in hizmetine çağrılan milis, Birleşik Devletler ordu birliklerinin bağlı olduğu savaş durumu yasasına tabi olacaktır. Buyurun baylar, Amerikan yurttaşları ve milis gücünün sayın hizmetlileri. 9 yıl önce biz sosyalistler bu yasanın emeğe karşı çıkarıldığını sanmıştık. Ama görülüyor ki sizi de hedef alıyor bu yasa. Meclis üyesi Wiley, yasa gerekçesi olarak süpürge sopasına yapışmak için, süpürge sopası sizsiniz baylar, elimize yetki veren bir yedek güç demişti. Hayatımızı, özgürlüğümüzü ve mülkümüzü korumak için bir yedek güç. Gün gelip de ayaklandığınızda unutmayınız ki tekellerin mülkiyetine karşı ayaklanacaksınız, tekellerin özgürlüğüne karşı yasaya uygun olarak sizi ezip geçmelerine, kazançlarınızı sömürmelerine karşı ayaklanacaksınız. Eliniz kolunuz bağlı baylar. Pençeleriniz törpülenmiş, köreltilmiş sizin. Böyle kapana kıstırılmış olarak ayaklandığınız gün bir istiridye sürüsü kadar zararsız olacaksınız. İnanmıyorum, diye haykırdı Covald. Böyle bir yasa yok. Bu sosyalistlerin uçurduğu bir balon olsa gerek. Bu yasa 30 Temmuz 1902 günü Temsilciler Meclisi'ne sunuldu, diye yanıt verdi Ernest. Ohio milletvekili Dick tarafından sunuldu. Aceleyle işleme sokuldu. 14 Şubat 1903 günü Senato'da oy birliğiyle kabul edildi ve de 7 gün sonra Birleşik Devletler Başkanı'nca onaylandı. 9. bölüm. Düşün matematiği. Adamlar Ernest'in yaptığı açıklama karşısında donup kala dursun, bizimki konuşmasına devam ediyordu. Bu akşam hepiniz de sosyalizmin olanaksız olduğunu söylediniz. Şimdi size olanaksız olduğunu söylediğiniz şeyin kaçınılmaz olduğunu göstereceğim. Değil yalnız siz küçük kapitalistlerin, büyük kapitalistlerin ve de tekellerin de tarih sahnesinden çekilmesi kaçınılmaz bir olgudur. Unutmayınız baylar, tarih geri gitmez. Akar akar ve rekabetten birleşmeye doğru akar. Büyük birleşmeden daha büyük birleşmelere ve hepsinden daha büyük bir birleşme olan sosyalizme doğru akar. Benim düş kurduğumu söylüyorsunuz. Pekala, size düşümün hesabını vereceğim. Ve sözlerine başlamadan önce size vereceğim hesabın yanlış olduğunu kanıtlamaya çağırıyorum. Kapitalist sistemin çökmeye mahkum olduğunu anlatacak ve bunun nedenini matematiksel yoldan açıklayacağım size. İşe başlıyorum. Önceleri konudan uzaklaşmış görünsem de dinlemenizi rica edeceğim. İlkin bir sanayi sürecini irdeleyelim. Düşüncelerinize aykırı bir sözüm olursa lütfen belirtiniz. Bir ayakkabı fabrikasını ele alalım. Bu fabrika deri satın alıyor ve bu deriyi ayakkabı haline getiriyor. Deriyi alırken 100 dolar ödediğini kabul edelim. Bu derinin alış değeri 100 dolar yani. Deri fabrikadan ayakkabı biçiminde çıkarken diyelim değeri 200 dolar. Ne oldu? Derinin değerine 100 dolar eklendi. Nasıl eklendi? Şimdi bunu inceleyelim. Sermaye ve emek birleşerek bu 100 dolarlık değeri ekledi. Sermaye fabrikayı, makineleri temin etti, bütün giderleri karşıladı. Emekçi de emeğini verdi. Sermaye ve emeğin ortak çabasıyla bu 100 dolarlık değer meydana geldi. Buraya kadar bir diyeceğiniz var mı? Masada tamam anlamında başlar sallandı. Bu 100 doları emekle sermayeyi ortak ürettiklerinden şimdi paylaşacaklar. Bu paylaşma istatistiklere göre kesirli sayılar gösteriyor. Gelin kolaylık olsun diye yuvarlak rakam alalım. Sermaye kendi payına 50 dolar alıyor. Emek de ücret adı altında kendi payına 50 dolar alıyor. Bu paylaşma üzerine yapılan kavgayı, gürültüyü konumuzun dışında bırakacağız. Ne kadar gürültü koparılırsa koparılsın, bu paylaşma oranı önceden ayarlanmıştır. Burada şunu anımsatmak isterim. Bir sanayi süreci için geçerli olan bütün öteki sanayi süreçler için de geçerlidir, tamam mı? Masada başlar sallandı gene. Şimdi diyelim 50 dolarını alan emek ayakkabı satın almak istedi. Ne kadar ayakkabı alabilir? 50 dolarlık. Bu da tamam mı? Şimdi bu sanayi sürecini değil, Birleşik Devletler'deki bütün sanayi süreçlerinin tümünü ele alalım. Bunun içine deri, ham madde, nakliye, satış, her şey giriyor elbet. Diyelim yuvarlak rakam olsun diye Birleşik Devletler'deki yıllık servet üretimi toplamı 4 milyar dolar. Aynı süre içinde emeğin aldığı ücret kaç dolar olacak? 2 milyar dolar. 4 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bunun ne kadarını emek geri alabilir? 2 milyarlığını. Bu konuda bir diyeceğiniz yok değil mi? Aslına bakarsanız benim aldığım oran gerçeklerden çok uzakta. Binlerce kapitalist kuruluşta emeğin geri satın aldığı ürün yarıyı bulmuyor. Neyse biz hesabımıza dönelim. Emek 2 milyarlık ürünü geri alıyor. Yani demek ki emek sadece 2 milyar tüketebilir. Emeğin satın alamayacağı ve de tüketemeyeceği daha 2 milyar dolarlık mal var. Emek 2 milyarı bile tüketemiyor dedi Mr. Cobalt. Öyle olsaydı bankada hiç parası olmazdı. Emeğin bankaya yatırdığı para sadece birikme hızını eşit bir hızla tüketilecek bir yedek paradır. Bankaya yatırılan paralar ihtiyarlık günleri için, hastalık, kaza ve cenaze giderleri içindir. Bankaya yatırılan paralar ertesi güne ısırılmak üzere rafa kaldırılmış bir somun ekmektir. Emek üreticinin satın alabileceği tüm ürünü tüketir. Kaldı sermaye 2 milyar dolar. Masraflarını ödedikten sonra kalanı tüketir mi? Sermaye 2 milyarın hepsini tüketir mi? Ernest durdu, sorusuna yanıt bekledi. Herkes bir yana kafasını salladı. Bilmiyorum dedi biri açık açık. Bilmez olur musunuz dedi Ernest. Şöyle bir düşünün bakalım. Sermaye kendi payına düşeni tüketseydi, sermayeler toplamı hiç artmayacaktı. Hep aynı kalacaktı. Birleşik Devletler'in ekonomik tarihine bakacak olursanız, toplam sermayenin sürekli bir artış gösterdiğini görürsünüz. Dolayısıyla sermaye payına düşeni tüketmez. Bir vakitler İngiltere bizim demiryolu hisse senetlerimizin büyük bir kısmını elinde tutuyordu. Anımsıyor musunuz? Yıllar geçti, biz bu senetleri geri aldık. Bu ne demektir? Sermayenin tüketilmemiş payından bir kısmı hisse senetlerini satın aldı. Bugün Birleşik Devletler'deki kapitalistlerin yüzlerce ve yüzlerce milyon dolar değerinde olan Meksika, Rusya, İtalya, Yunan hisse senetlerini elinde bulundurmalarının anlamı nedir? Bunun anlamı bu yüzlerce ve yüzlerce milyon doların sermayenin tüketmediği kısmından çıktığıdır. Dahası kapitalist sistemin başlangıcından bu yana sermayenin kendisine düşen payın tümünü tükettiği görülmemiştir. Şimdi bizim hesaba dönelim. Birleşik Devletler'de yılda 4 milyar dolar değerinde servet üretiliyor ve bunun 2 milyarını emek satın alıp tüketiyor. Sermaye geri kalan 2 milyarı tüketmiyor. Yani büyük miktarda tüketilmemiş bir üretim fazlası kalıyor.